Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'ya Doktor Hüseyin Kayapınar hocamla sizler için hazırlamış olduğumuz Fıkıh Saati programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocamla bugün yine huzurlarınızdayız. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk, sağ olun, teşekkür ediyorum.
Allah razı olsun hocam. Hocam kurban mevsimine artık yavaş yavaş yaklaştık.
Doğru.
Dinleyicilerimizden de kurbanla alakalı sorular geldi. Kurban mevsiminde, kurban döneminde neler yapılacak, kurbanlar nasıl kesilecek, kurban alırken nelere dikkat edeceğiz vesaire. Bu tür sorularla bu programımızı inşallah bugün kurban mevsimine kadar olan programlarımızı devam ettireceğiz.
İnşallah.
Tabii ben şunu sormak istiyorum hocam önce. Kurban ibadetini yapıyoruz, kurbanlarımızı kesiyoruz. İşte kurbandaki salavatlarımızı getiriyoruz ama bu kurban ibadetinin mahiyeti nedir? Belki öncesinde de bu kurban nereden geliyor hocam? Buradan bahsetsek.
Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi biz kurban Türkçe'de kullandığımız bir kelime. Kurban Arapça'da yaklaştığı anlamındaki karube fiilinden türemedir ve Allah'a yakınlık ifadesi. Ve Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'in Cenab-ı Hakk'a takdim ettikleri şeyler var. Hediye değil artık görevler var. İşte birisi bir hayvan, öteki bir ekin. Ve bunu Kur'an-ı Kerim kurban olarak ifade ediyor. Yani bu iki kardeşin Cenab-ı Hakk'a kurban takdim ettiklerini ifade ediyor ayet-i kerime. Yani Allah'a bir yakınlık vesilesi. Bizim fıkıhtaki, bizim Türkçe'de kurban dediğimizin fıkıhtaki karşılığı, tabii bu mahiyetine göre değişir. Mesela Ramazan, Kurban Bayramı'nda kestiğimize udhiye denilir.
Udhiye.
Udhiye. Hı hı. Mesela işte haçda kesilene, işte ister temettu ve kıran haçından dolayı olsun, İster cezalardan dolayı olsun, ona hedi, hedi denilir. Efendim, mesela çocuğun, doğan bir çocuk için kesilene akika denilir. Ama tabii biz kurban deyince ilk aklımıza gelen şey, şeydir, Kurban Bayramı'nda kestiğimiz hayvandır. Onun fıkıh kitabındaki, İslami terminolojideki, ıstılahtaki karşılığı udhiyedir. Fıkıhlarda udhiye. Şimdi bizim bu kurban udhiye geleneğimiz, yani hayvan kesme şeklinde Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'e dayanıyor. Şimdi malum Hazreti İbrahim'in çocuğu olmamış. Ve Cenab-ı Hak kendisine tabii dua etmiş, istemiş ve Allah bir çocuk ihsan etmiş. Kim o? İsmail. Ha, bizim inancımız bu. İshak da onun oğlu ama bize göre daha sonra dünyaya gelmiş. İsmail'in annesi Hacer, İshak'ın annesi Sare valide. Ha şimdi İsmail aleyhisselam böyle babasıyla şöyle kırlarda yürüyebilecek, hareket edecek bir çağa geldiğinde Hazreti İbrahim bir rüya görüyor. Ve rüyasında İsmail'i kesiyor, kurban ediyor. Ve bunu tabii peygamber olması hasebiyle, ki peygamberlerin gördükleri rüyalar vahiy hükmündedir. Bunu kendisine bir emir olarak algılıyor. Ve oğlu İsmail'e diyor ki ben rüyamda seni alıyor onu. Ben rüyamda seni keserken
gördüm.
Ne dersin? O da diyor ki babacığım sen sana verilen görevi yap. İnşallah sen sana emredileni yap. İnşallah beni sabredenlerden göreceksin.
Ya ne kadar güzel bir teslimiyet.
Ve Hazreti İbrahim İsmail Aleyhisselam'ı yatırdı, tam kesecek ve Cebrail Aleyhisselam koltuğunun altında bir koçla, ki Kur'an-ı Kerim'de o zibhin azim, büyük bir kurbanlık şeklinde ifade ediliyor, geliyor tekbir getirerek geliyor ve sen diyor rüyana sadakat gösterdin. Hı hı. Onu değil şunu kes. Ve böylece o koç Hazreti İsmail'e karşı bir fidye olmuş oluyor. ki Kur'an-ı Kerim'de o ve fedeynahu bi zibhin azim ifadesi kullandı. Yani biz o İsmail'i büyük bir kurbanlıkla kurtardık. Ha şimdi bizim bu kurban ibadetimizin kaynağı o. Ama sadece o değil. Mesela bizim haçtaki bazı ibadetlerimiz, değil mi? Haçta mesela şeytan taşlama, o da ona dayanıyor. Çünkü şeytan...
Evet. Orada bir şeytanla cedelleşme var değil mi hocam?
Var, evet. Yani onlar da ona dayanıyor, ona girmeyelim.
Evet.
Ama biz kurbanı Hazreti İsmail, İbrahim'in Hazreti İsmail'le ilgili bu olayından dolayı kesmiyoruz. Bundan dolayı kesmiyoruz. Bizim kurban kesmemizi gerektiren kendi dinimize ait kaynaklar var.
Evet.
Yani İbrahim Aleyhisselam'ın dini de bizim dinimiz. Değil mi? Yani Hanif'ti o.
Evet.
Biz de Hanif. Yani tek Allah inancına dayalı bir din. İbrahimi dinler diyorlar bizim bu şeylere. Şimdi biz neye kesiyoruz? Cenab-ı Peygamber Efendimiz Hazretleri kurbanı kesmiş ve bize de kesmemizi emretmiş. Şimdi bazı alimler o Kevser suresindeki Fesalli li rabbike venhar. Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. O ayet-i kerimenin kurban için delil olduğunu söyleseler de o çok fazla tercih edilen bir görüş olmuyor. Çünkü kurban ibadetinin meşruiyeti Kevser suresinin inişinden çok sonradır.
Evet.
Onun şeyi başka, yani müşrikler putlara tapıyorlardı ve putlar için kurban kesiyorlardı. O ayet-i kerimede Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'e sen puta değil Allah'a ibadet et. Kurban keseceksen puta değil Allah'a kes. O şekilde anlamak daha yerinde oluyor. Ha, şimdi biz peki bunu nereden anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'in hadislerinden dedik. Bir de uygulamasından.
Evet.
Diyor ki bir hadisinde men vecede sa'aten fele yudahi fele yakrabende musanna. Yani bir kimse imkan bulur da kurban kesmezse bizim musallamızdan, ibadethanemizden uzak dur. Bu önemli bir tehdit. Önemli bir şey. Öbür tarafta kurban bayramı günü sizin ilk ibadetiniz kurban kesmektir. Diyor. Daha onun kanı yere değmeden Allah'a çıkar diyor. Hadis-i şeriflerde. Hazreti Ayşe'ye aynı şekilde Peygamber Efendimiz kalk işte kurbanın yanında dur buyuruyor. Tabi bu hadisler bazıları aynı hadisin bölümleri. Ve bir de çok önemlisi bizatihi Peygamber Efendimiz bu kurban kendisine meşru kılındıktan sonra hiç ihmal etmemiş. Sürekli her sene kurban kesmiş. Her sene kurban kesmiş. Bütün bunlar bize kurban ibadetinin önemini gösteriyor. Bunlardan dolayı Hanefi mezhebinde İmam-ı Azam'a göre kurban kesmek vaciptir. İmkanı olanı.
İmkanı olanı.
Diğer imamlara göre sünnettir. Ama kuvvetli bir sünnettir. Ona müekked sünnettir. Zaten Hanefilerin dışındaki diğer mezheplerde vacip kelimesi, lafzı pek fazla kullanılmaz. Yani Hanefilerin vacip dediğine diğerleri daha çok sünnet der. İster buna vacip diyelim, ister sünnet diyelim. Bu İslami bir ibadettir. Ve ihmal edilmemesi gereken ve kıyamete kadar devam ettirilmesi gereken bir Allah'a karşı yakınlık vesilesidir.
Yakınlık vesilesidir hocam. Ne kadar güzel ifade ettiniz. Allah razı olsun. Şimdi hocam az önce dediniz ki imkanı olanlar kesecek. Peki bu imkanın ölçüsü ne? Ne kadar zengin olanlar kesecek? Ne kadar
şimdi,
kesmeyecekler zengin
olanlar? Daha önce zekat konularını konuşurken söylemişizdir muhtemelen. İslam'da üç türlü gına vardır. Gına zenginlik yani ihtiyaçsızlık demek. Bunlardan bir zekat vermeyi gerektiren zenginlik. İki, kurban kesmeyi, fitre vermeyi gerektiren ve zekat almaya engel olan zenginlik. Üçüncüsü de dilenmeye engel olan zenginlik. Şimdi kurban kesme ile fitre verme aynı zenginliği ister bizden.
Kurban ve fitre.
Fitre. Zekat ayrı bir zenginlik ister. Dilenme yasağı da ayrı bir zenginlik ister. Şimdi zekat nedir? Bir kimsenin zorunlu ihtiyaçları, kendisinin ve ailesinin geçimi için gerekli olan zorunlu ihtiyacı, borçları çıktıktan sonra eğer geriye elinde bazı mallardan, ki o mallara biz nami diyoruz, yani üreyen, çoğalan mallardan nisap miktarına sahipse bir kimse, o zekat verecektir.
Evet.
Şimdi burada üç tane şart var. Bir de üzerinden bir sene geçince dört oldu. Bir, elindeki mal zorunlu, kendi ve ailesinin zorunlu ihtiyaçlarından ve borcundan fazla olacak. İki, nisap miktarına ulaşacak. Ki nisap miktarı 80.18 gram altın ve değeridir. Üçüncüsü, bu mal nami, yani artıcı olacak. Ne demek artıcı olacak? Ya hayvan olacak, ya ticaret malı olacak, ya da altın, para ve gümüş olacak. Buna nami diyoruz.
Evet.
Dördüncüsü de bunun üzerinden bir sene geçmiş olacak. Zekat için bunlar. Şimdi bunu koyduk kenara. Kurban için ve fitre için bir kimsenin zorunlu ihtiyaçları aynen zekatta olduğu gibi, aynen zekatta olduğu gibi zorunlu ihtiyaçları ve borçlarından ayrı nisap miktarı malı olacak. Yani 80.18 gram altın değerinde malı olacak. Ama bu mal hangi cinsten olursa olsun. Bak, zekatta ne gerekiyordu? Artıcı olması şartı vardı. Kurbanda artıcı olması şart değil. Hangi cinsten olursa olsun.
Sabit bir para da olabilir.
İster para olsun, zekatta olur, para da zekatta vardır. Ama burada mesela tarlası var adamın.
Hmm.
İkinci bir dairesi var. İhtiyaç dışında bir arabası var. Bunlara zekat düşmez, gerekmez. Ama kurban gerekir.
Evet.
Yani kurbanda demek ki o nisap miktarı mala sahip olan kişi, o mal ne olursa olsun, ister taşınır ister taşınmaz, ister artıcı ister artıcı olmayan olsun ve üzerinden ister bir sene geçsin ister geçmesin, buna kurban gerekir.
Gerekir.
Ha, üçüncü grupta dilenmeyi engelleyen zenginlik dedik, o da kişinin bir günlük yiyeceği varsa dilenemez.
Dilenemez.
Evet.
Evet. Hocam, şimdi nisap miktarından bahsettik. Gerçi biraz girmiş olduk ama bu nisap miktarı gümüş üzerinden belirlenebilir mi demiş bir dinleyicimiz. Biraz bahsettik gerçi ama.
Şimdi şöyle, eskiden 200 dirhem gümüş ile 20 miskal altın aşağı yukarı birbirine denkmiş.
Evet.
Alım gücü itibariyle. Ve insanlar peygamberimiz zamanında mesela dirhemle satın alıp bir balı, altınla ödedikleri oluyormuş. Gümüşle satın alıp altınla ödedikleri oluyormuş.
Hı hı.
Ve genelde gümüş şun birim fiyatı, altının birim fiyatının onda biri. Yani diyelim ki 1 gram altın ve 10 gram altın 500 lira tutuyorsa, 10 gram gümüş 50 lira tutuyor.
Evet.
200 gram dirhem ki aşağı yukarı demek ki 560 gram. 560 gram gümüşün değeri ile 80.18 gram altının değeri aşağı yukarı birbirine denkmiş.
Evet.
Dolayısıyla bunların ikisi de, yani 200 dirhem gümüş, yani 560 gram gümüş ile 20 miskal altın, yani 80.18 gram altın nisap olarak kullanılmış. Zamanla gümüş değer kaybetmiş. Zamanla değer kaybetmiş altına karşı.
Hı hı.
Ve fukaha şunu tartışmış. Bir kimsenin elindeki varlık gümüş hesabıyla nisaba ulaşır, altın hesabıyla ulaşmazsa biz bunun hangisini esas alacağız? Mesela adamın elinde bir varlık var, ticaret malı var. 560 gram gümüşün değerinde. Ama evet, ancak 60 gram altın değerinde. Şimdi biz bu nisaba ulaşmış mı sayacağız, ulaşmamış mı sayacağız? Bu tartışılmış.
Evet.
Hangisini dikkate alacağız? Ağırlıklı görüş şu olmuş: fakirin menfaatine olan neyse onu esas alalım.
Evet.
Ki o zaman fakirin menfaati de gümüşten. Çünkü bu baremi ne kadar az tutarsak o kadar çok kişi zekat verecektir. Böyle denilmiş. Ha, piyasada hangisi daha revaçtaysa o denilmiş falan, farklı görüşler var ama dediğim gibi ağırlıklı görüş fakirin menfaatine olan. Günümüzde ise gümüşle altının arasında o kadar büyük bir makas açığı var ki.
Evet.
Yani 560 gram gümüş bugün, değil 80 gram, tam fiyatlarını bilmiyorum ama 10 gram altına bile karşılanmıyor belki. Veya 20 gram altını karşılanmıyor. Dolayısıyla günümüzde bu değer kaybı sebebiyle gümüşün, tabi bu değer neye göre artıyor veya eksiliyor? Bir talebe göre, bir de üretime göre. Yani ne kadar çok gümüş madeni çıkarır eğer işlersen o kadar çoğalır gümüş ve o kadar da ucuzlar. Veya gümüşe talep ne kadar az olursa, şimdi gümüş zamanımızda para olmaktan çıkmış, eşya haline gelmiş. Dolayısıyla günümüzde gümüş ucuzlamış. Ve günümüzde nisabı gümüşle hesap etmenin yerine altınla hesap etmek daha yerinde olur.
Evet.
Peki. Çünkü hocam, gümüşle hesap edersen fakire de kurban kestiririz bu sefer.
Hocam şimdi şöyle bir sorumuz var. Ailede zengin olan karı kocadan her birinin ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir mi diye, ama ben şunu biraz açmak istiyorum bu soruyu. Şimdi ailede zengin olan karı koca, yani ortak malları olan karı kocanın kurban kesimi nasıl olacak? Hanımın ayrı bir zenginliği, evin beyinin ayrı bir zenginliği varsa onların kurban kesimi nasıl olacak?
Geçen haftaki programımızda وَلَا تَزْرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى ayetini okumuştuk.
Evet.
Yani kimse kimsenin günahının yükünü yüklenmez.
Evet.
Şimdi ergen olan herkes ayrı bir fert, ayrı bir birey, ayrı bir mükelleftir.
Evet.
Ergen olan herkes. İster bu ergen olan kişinin evladı olsun, ister eşi olsun fark etmez.
Evet.
Bunların hepsi ayrı bir mükellef. Dolayısıyla bir evin içerisinde ergen çocuklar var, hanım var ve evin reisi baba var. Bunların her birinin ayrı ayrı malı olsa olabilir. Yani çocukların diyelim ki anası vefat etmiştir, dedelerinden anaya mal kalmıştır, onlardan bunlara kalmıştır. Veya birileri onlar vasiyette bulunmuştur veya hibede bulunmuştur, olabilir. Hanımın malı olabilir. İşte mehrini almıştır, malıdır. Veya ne bileyim ailesinden mal kalmıştır, malıdır. Kocanın ayrı malı var. Böyle bir durumda ise, herkesin malı var ve ayrı ise, o takdirde burada nisaba ulaşan herkes kurban kesecek. O aile içerisinde.
Evet.
Ha, şimdi çocukların genelde malı olmuyor. Karı kocadan ise oluyor. Yani mesela hanım kendi çalışıyor, para kazanıyor ve parasını ayrıca biriktiriyor kendisi. Ve nisaba ulaşmış. Veya diyelim ki ailesinden miras kalmış. Veya zenginlik sırrına varacak kadar mehir almış ve almış, kabz etmiş, duruyor elinde.
Bir kenarda duruyor, evet.
Ha, bu kadının kurban kesmesi lazım ayrıca. Adamın imkanı varsa onun da kesmesi lazım. Ama böyle değil ki genelde bizim ülkemizde, gerçi şimdi biraz böyle kasalar keseler ayrılmaya başladı aile içerisinde. Senin param benim parama dönüştü ama bizim yetiştiğimiz çevrelerde anamızın, kadınların malı olmazdı. Malı olmazdı. Yani evin, ailenin reisinin o yönetiminde olurdu ve mal onun sayılırdı. Mesela diyelim ki adam karısının malını ona sormadan satardı ve karısı da buna itiraz etmezdi.
Evet.
Kadının malı olsa bile, mesela diyelim ki birisi o malla ilgili bir şey söyleyecek olsa ben bilmem, kocam bilir derdi. Böyle ortamlarda o ailenin malının tamamı kocaya ait olur, kabul edilirdi.
Ve dolayısıyla tek bir kurban keserdi.
Dolayısıyla da sadece o kurban keserdi. Yani evet. Ayrıca bir de hanım için kurban kesme şart değildi. Ama dediğim gibi günümüzde şartlar değişti. Kadın diyor ki bu benim param diyor.
Evet.
Benim malım diyor. Ve koca da bu hanımının malını da tasarrufta bulunamıyor. Hukuken de bulunamıyor.
Evet.
Ve gerçek hayatta da bulunamıyor. O zaman kadın ayrı zengin, koca ayrı zengin ise her ikisinde ayrı ayrı kurban kesmesi gerekir.
Evet.
Ama bazı mezheplerde bir kurban bir aile efradı için kesilebiliyor ama Hanefilerde değil.
Evet. Şeyde nasıl olacak hocam peki? Az önce bahsettiniz. Hanımın elinde bulunan mehir hakkı işte nisap miktarının üzerinde hanımefendi zengin sayılmış oluyor ama bir geliri yok. Onu bozdurup kesmesi de imkan dahilinde değil. Bu sefer onu kesmesi gerekiyor ama Nasıl olacak? Bir gelir de yok elinde.
Vallahi şimdi isterse kendi o mehrini kabzetmişse almış. Hı hı. Mehrini almamışsa daha o tam zengin sayılmaz.
Yani o almadan kasıt ne hocam? Mehir ortada
almış,
duruyor, kullanılabilir.
Vermiş, altınlarını vermiş adam. Hı hı. Kadın. Mehir olarak altın biçilmiş ve altınları vermiş. O kadın orada nedir görevi? O altını bozdurup kurbanını kesmek. Hı. Ama kocası isterse ona para verir. Veya kocası isterse onun adına onun izniyle hayvan alır, ona hibe eder ve onu keser. O da mümkün.
Evet. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük programımızın sonuna geldik.
Evet.
Kurbanla alakalı sorularımızı size yönelttik. Sizin kıymetli bilgilendirmelerinizi dinleyicilerimizle, izleyicilerimizle buluşturmuş olduk. Haftaya yine kurbanla alakalı sorularla devam edeceğiz. Fıkıh Saati programında çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Allah razı olsun.
Amin. Sizden de inşallah.
Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Fıkıh Saati programının sonuna geldik. Bu programımızda kurbanla alakalı soruları hocamıza yönelttik. Önümüzdeki hafta yine bu sorularla devam edeceğiz. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun efendim.